Ayrım 12, sayfa 91, 13. kısım. Vücudu iki büklüm olmuş kurbanın yandan görünüşü, derinin altında düğüm düğüm olmuş kaslar, yer yer mavileşmiş solgun deriyi parçalamış, kararmış ve çürümüş yaralar. Çalıştığı odaya dönen Nimans, Remy Collins'ın cesedinin polaroid makineyle çekilmiş fotoğrafını inceliyordu. Yüzün önden görünüşü, göz çukurlarının kara delikleri üzerindeki aralık göz kapakları. Paltosu sırtında kurbanın çektiği korkunç acıyı düşünüyordu. O masum bölgeden fırlayıp çıkan korkunç şiddeti. Kendi kendine itiraf etmese de daha kötüsünün olmasından korkuyordu. Başka bir cinayet belki. Ya da günlerin ve korkunun süpürüp yok edeceği, herkesin unutmasına yol açacak cezasız kalmış bir suç. Maktulün elleri, önce üstten sonra alttan çekilmiş fotoğraflar, ince ve zarif eller, parmak izi yok. Bileklerde kesik izleri, pütürlü, siyahlaşmış mineral. Nimans iskemlesini ters çevirdi, sırtını duvara yasladı. Ellerini ensesinde kenetleyip kendi sözlerini hatırladı. Bir soruşturmanın bütün ayrıntıları bir ayna gibidir ve katil de kör noktalardan birinde saklıdır. Kafasından bir inancı söküp atamıyordu. Collins rastgele seçilmiş biri değildi. Ölümü geçmişle ilişkiliydi. Tanıdığı biriyle, yaptığı bir şeyle, aradığı bir sırla. Ama ne? Collins çocukluğundan beri hayatını bir üniversitenin kütüphanesinde geçirmişti. Her hafta sonu da vadiye hakim yalnızlıklara dalıp kayboluyordu. Böylesi bir infazı hak etmek için nasıl bir sır öğrenmiş olabilirdi? Nimans kurbanın geçmişini kısaca araştırma gereği duydu. İster içgüdü deyin, ister meslek tutkusu, işe Sophie Collins'la karşılaşmasında dikkatini çeken bir ayrıntıyla başladı. Birkaç telefon konuşmasından sonra İsere bölgesi gençlerinin 3 günlük eğitim için gittikleri Lyon yakınlarındaki 14. Piyade Alayı'na telefonla ulaştı. Kimliğini söyleyip arama nedenini açıkladıktan sonra arşiv bölümüne bağlandı. 90'lı yıllarda çürüye ayrılan Remy Collins'ın dosyasını çıkartmayı başardı. Nimans önce bilgisayar tuşlarının tıkırtısını, sonra da odada ayak seslerini, en sonunda da sayfaların hışırtısını duydu. Arşiv memuruna sordu. Dosyanın sonucunu okuyun bana. Buna yetkim var mı bilmiyorum. Gerçekten de komiser olduğunuzu nereden bileceğim? Nimans içini çekti. Guarnan Jandarma Karakolu'nu arayın, Yüzbaşı Barnes'ı isteyin ve... Tamam tamam, okuyorum. Sayfaları karıştırdı, ayrıntıları, test sonuçlarını falan geçiyorum. Sizin sorunuzun adam hakkında verilen karar, P4 uyarınca çürüye ayrıldı. Akut şizofreni. Psikiyatrist sayfalarının dibine el yazısıyla bir şey eklenmiş, şöyle diyor... Tedavi mecburiyeti. Bu sözlerin altı çizilmiş, sonra da eklenmiş. Guarnan Hastanesi ile temas kurulacak. Bana kalırsa şu sizin adam oldukça ciddi bir vaka. Çünkü genellikle... Doktorun adı var mı? Tabii. Tabip binbaşı Evans. Hala garnizonda mı görevli? Evet, yukarıda. Bağlayın. Ben... Peki, ayrılmayın. Telefondan önce askeri bir marş, sonra da fa anahtarıyla ayarlanmış gibi ciddi bir ses duydu. Nimans kendini tanıttı, gerekli açıklamalar yaptı. Doktor Evans kuşkuluydu, sonunda sordu. Sorduğunuz kişinin adı neydi? Collins, Remy. 5 yıl önce P4 uyarınca çürüye ayırdınız. Akut şizofreni. Hatırlayabilmeniz mümkün mü? Eğer hatırlıyorsanız size göre delilik numarası yapıp yapmadığını soracaktım. Ses itiraz etti. Böylesi belgeler gizlidir. Cesedi bir kayalıkta bulundu. Gırtlağı kesik, gözleri çalınmış, işkence izleri. Sorgu hakemi Bernard Terpentes beni bu iş için Paris'ten getirtti. Sizi doğrudan arayabilir ama bu gereksiz zaman kaybına neden olur. Kalyansı hatırlayıp, hatırlıyorum diye sözünü kesti Evans. Bir hasta, bir çılgın, en ufak bir kuşku yok. Kendine itiraf edemiyordu ama Nimans bekliyordu bu cevabı. Duyunca şaşırmadı. Tekrarladı. Numara olmasın. Sahtekarlarla her yıl karşılaşırım. Kafaları düzgün çalışanlar gerçek delillerden çok daha fazla hayal kurarlar. Akıllarına geleni söylerler. Olmayacak nöbetler uydururlar. Gerçek hastaları belirlemek kolaydır. Onlar derinliklerine sıkı sıkıya bağlıdır. O delilikle törpülenmiş gibi başka bir şey düşünmezler. Onu takıntı haline getirmişlerdir. Deliliğin bile bir mantığı vardır. Remy Collins hastaydı. Tıp fakültesinde incelenecek bir vaka. Deliliğin belirtileri nelerdi? Düşüncelerinde ikilik, dış dünyayla ilişki kaybı, suskunluk, şizofreninin klasik belirtileri. Doktor, bu adam Guernon Üniversitesi'nde kütüphaneciydi. Her gün yüzlerce öğrenciyle karşı karşıyaydı ve... Doktor güldü. Delilik anlık bir süreçtir komiser. Çoğu zaman başkalarının gözünden kaçmayı, zararsız bir kişilik görüntüsünün gerisinde saklanmayı becerir. Bunu en az benim kadar biliyor olmalısınız. Oysa bana bu deliliğin açıkça belirgin olduğunu söylediniz. Bu konuda tecrübem var. Belki de Kalyanus sonradan kendini denetlemeyi öğrenmiştir. Neden tedavi mecburiyeti diye yazmak gereğini duydunuz? Ona kendisini tedavi etmesini öğütledim. Hepsi bu. Siz kendi açınızdan Guernon Hastanesi ile temas kurdunuz mu? Doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum. Olay ilginçti ama hastaneyi uyardığımı pek sanmıyorum. Bilirsiniz eğer kişi... İlginçti dediniz, yanlış duymadım değil mi? Doktor içini çekti. Bu insan kendi kişiliğinin ikiye böldüğü çok katı ve yüksek duvarlı bir dünyada yaşıyordu. Kuşkusuz başkalarının gözünde davranışlarıyla bir esneklik gösteriyordu. Ama tam anlamıyla düzen ve ayrıntı takıntısı vardı. Duygularından her biri somut bir şekilde ayrı bir kişilikle özdeşleşiyordu. Kendi başına bir orduydu yani. Bana göre heyecanlandırıcı bir vakaydı. Tehlikeli miydi? Kuşkusuz evet. Ve gitmesine izin verdiniz. Bir sessizlik oldu. Sonra, bakın serbestçe dolaşan deliler... Doktor dedi, Nimes daha yumuşak bir sesle. Bu adam evliydi. Öyleyse karısını acıyorum. Nimes telefonu kapadı. Duydukları önünde yeni ufuklar açmıştı. Ama huzursuzluğunu da artırıyordu. Yeni bir ziyaret yapmaya karar verdi. Bana yalan söylediniz. Sophie Carlyans kapıyı kapatmaya çalıştı ama Nimes dirseğini aralıktan sokmuştu bile. Neden kocanızın hasta olduğunu söylemediniz? Hasta mı? Şizofren, uzmanlara göre kapatılmayı gerektirecek kadar. Alçak. Dudakları sıkılı kadın kapıyı kapatmaya çalıştı ama Nimes kolayca direndi. Dümdüz saçlarına, gevşek ilmikli kazağına rağmen kadın her zamankinden güzel görünüyordu. Hala anlamıyor musunuz Ziya'yı kırdı. Bir katil arıyoruz, bir neden arıyoruz. Belki de Remy Callions canavarca öldürülmesinin nedenini açıklığa kavuşturacak davranışta bulunduğu bir hata yaptı. Belki kendinin bile hatırlayamadığı bir şey. Rica ediyorum, bana sadece siz yardım edebilirsiniz. Sophie Callions'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yüzünün tüm güzelliği, asabice ürperen ince çizgileri de iyice belirginleşiyordu. Özellikle de kusursuz kaşları bu güzelliği daha da göz kamaştırıcı ve dokunaklı kılıyordu. Siz çıldırmışsınız. Geçmişini öğrenmem gerek. Siz çıldırmışsınız. Kadın titriyordu. Nimes ona aldırmadan gözlerini indirdi. Kazağın ilmiklerine gelen köprücük kemiklerin çıkıntısına dikkatle baktı. Yün örgünün arkasından sütyenin askısını gördü. Birden ani bir hareketle kadının bileğini tutup kolunu sıyırdı. Kadının kolu mavimsi lekelerle kaplıydı. Nimes kükredi. Sizi dövüyordu. Komiser gözlerini koyu lekelerden uzaklaştırdı ve Sophie Callians'ın gözlerine dikti. Sizi dövüyordu. Kocanız hastaydı. Kötülük yapmaktan, acı çektirmekten hoşlanıyordu. Bundan eminim. Bir suç işledi. Kuşkularınız olduğundan da eminim. Bildiklerinizin onda birini bile anlatmıyorsunuz. Kadın komiserin yüzüne tükürdü. Nimes sendeleyerek geri çekildi. Sophie Callians bundan yararlanarak kapıyı kapattı. Nimes kapıya yüklenirken kilitler bir dizi tıkırtıyla döndü. Koridorda kapılar açıldı. Yatılı öğrenciler endişeli gözlerle bakmaya başladı. Komiser kapının pervazına bir tekme indirdi. Tekrar geleceğim diye bağırdı. Yeniden etrafta sessizlik hakim olmuştu. Neyman son bir yumruk daha atıp bir dizi yankıya neden oldu. Sonra birkaç saniye kıpırdamadan bekledi. Kadının hıçkırıklarla bölünen sesi sanki bir mağaranın derinliklerinden geliyormuş gibi boğuktu. Siz çıldırmışsınız.